Ayrım 16, Duman Altı Hayatlar, Elif Öztürk, sayfa 251. Hiçliğin son damlası. Salih içinde büyüyen boşlukta kaybolmuştu. Bir yanında mutluluğun sokaklarında gezdiren, kollarını açmış bekleyen madde vardı. Onu her daim saran, sahte hayallerle sarmalayan, yanında kalan tek arkadaşı. Varlığıyla düşlerin ötesine götüren yoldaşı. Yokluğuyla kabusların evinde, onu tek başına bırakıyordu. Elini uzattığında dokunabileceği sevdikleri ise diğer yanındaydı. Sahte dünyası uğruna kaybettikleri her gün artıyordu. Öyle ki maddi ve manevi kayıplarına kendisi de alışmıştı. Hayatından eksilenleri yadırgamıyordu. Ömrünün ilk büyük yitirilişini yaşayacaktı. Artık hiçbir şeyin farkında değildi. Ceda rahat yaşamı, zorluk çekmediği hayat şartları içinde Salih'i tanımıştı. Anne ve babası kızlarını el bebek gül bebek büyütmüşlerdi. Evin tek çocuğu sıkıntısız yaşasın istemişlerdi. Ceda her istediğinin gerçekleştiği merdiven basamaklarından çıkarken kendi beklentilerinden vazgeçmişti. Hayatına Salih girdiğinden bu yana her şeyini ona göre ayarlamıştı. Sevdiği adamdan ayrılmamak için bütün düzenini bozmuştu. Yaptığı fedakarlıkların karşılığında hiçbir şey istememişti. Herhangi bir beklenti içinde de olmamıştı. Sergilemiş olduğu iyimserliğe, gösterdiği hoşgörüye rağmen sevdiği adamdan hiçbir şey alamıyordu. Salih ne ona verdiği sözleri yerine getirebilmişti, ne de hoyratça tükettiği hayatına bir yön verebilmişti. Hayatın yükünü taşıyan denge tartısında Ceda'ya verdiği acı sevdasından ağırdı. Ceda son birkaç haftadır sevdiği adamla daha az görüşür olmuştu. Eskisi gibi onunla buluşmak için fırsatlar yaratmıyordu. Hatta onun yüzünü görmemek için bahaneler buluyordu. Biraz uzak kalmaları kendince ona iyi gelecekti. Sevdiği adam onu özlerse eğer, sevgisini yeniden kazanmak için çaba harcayacaktı. Yüreğinde son bir şans verirken, arkadaşının anlattıkları beyninde geziniyordu. Salih'in tedavi olmama ihtimali kalbinde çöreklenmişti. Tam her şey bitti derken, her şey yeniden başlayabilirdi. Aynı senaryoyu tekrar yazabilir miydi? Bu soruyu sessiz bir şekilde dile getirmekten dahi çekinmişti. Kimse duymamalıydı. Ufacık bile olsa var olma ihtimali onu rahatsız etmişti. Aynı tükenişleri, ödün verişleri, kendinden çalışları bir daha yaşayamazdı. Bu sefer onun kurtulacağına dair umut olduğuna, çevresindeki kimseye, kendine, yüreğine dahi inandıramazdı. Tedavi olma imkanını elinin tersiyle geri itmiş olabilir miydi? Ellerini kalbin üzerinde birleştirip söylenenlerin doğru olmaması için dua etti. Aklı karışmış, kalbine şüphe yerleşmişti. Günlerdir içini bir kurt gibi kemiriyordu. Gerçeği bir an önce öğrenmeliydi. Bunun bir tek yolu vardı. En gerçeği bileni aramaya karar verdi. Akın Salih'in yanında kalan tek kişiydi. Aynı zamanda tedavi hakkında da en doğru bilgiyi alabileceği tek adresti. Onu arayıp rahatça konuşabilmeleri için eve çağırdı. Ceda aradan geçen birkaç saatin ardından çalan zilin sesiyle uyandı. Yattığı yerden doğrulup kalktı. Kapıya yönelip hemen açtı. "Hoş geldin Akın abi." "Uyudun mu yoksa sen? Yüzün gözün şişmiş." "Birkaç gündür uyuyamıyorum abi. Yorgunluktan uzandığım yerde sızmışım." "Sen içki mi içtin?" "Birkaç kadeh kırmızı şarap sadece." "Şişenin kalan kısmını kim içti?" "Anlamadım abi." "Bayağı içmişsin sen be kızım. Dur sana bir kahve yapayım." "Sağ ol abi. Midem bulanıyor. Hadi banyoya. Gel buraya." "İyiyim ben ya. Yüzümü yıkayayım kendime gelirim." "Tamam güzelim, yıkayalım." "Havlu nerede?" "Al bakalım. Hala midem bulanıyor. Hadi geç içeriye. Sana acı bir kahve yapayım." Akın genç kızın haline çok üzülmüştü. Işıl ışıl gözlerinde ışık kalmamıştı. Yüreğindeki sevdasını büyüttüğü evinde ilk depremini yaşıyordu. Sarsıntı büyük olmuş, kirişleri, kolonları yıpranmıştı. Yaşananların şiddetinden camlar, çerçeveler kırılıp etrafa dökülüyordu. Kapılar duvarlara çarpıp parçalanıyordu. Akın Salih'e bir kez daha kızmıştı. Kızın bu hale gelmesine tek sorumlu olarak onu görüyordu. "Biraz daha iyi misin güzelim? Kahve iyi geldi." "Pekala güzelim. Eğer artık kendine geldiysen sana beni neden aradığını sorabilirim. Neymiş bu önemli mesele?" "Salih, ne olmuş o Haylaz'a?" "Ne güzel söyledin. Haylaz değil mi? Fazlasıyla hem de." "Sana bir tek sorum var abi. Yalansız cevap vereceksin. Sor bakalım. Doğru söyleyeceksin, söz mü?" "Yalan yok güzelim. Erkek sözü." "Salih, evet. Tedavi olmamış. Onaylatmak mı istiyorsun?" "Hayır, her şeyi öğrenmek istiyorum. En ince ayrıntısına kadar anlatmanı istiyorum." "Tamam canım. Sen bir sakin ol bakalım." "Demek ki doğru. Lanet olsun bu doğru. Bana söz vermişti. Kendisi için olmasa da benim için kurtulacaktı. Söz vermişti." "Şşş, tamam canım. Az sakin ol. Hadi ağla." "Daha önce duydum. Daha önce arkadaşım anlattı. Ama inanmadım. Kahretsin. Kendimi doğru olmadığını inandırdım. Ben onu çok sevdim abi. Kendimden vazgeçecek kadar." Ceda hıçkırarak ağlıyordu. Başını Akın'ın omzuna dayamıştı. Kelimeler ağzında düğümleniyor, dudaklarına takılıp parçalara ayrılıyordu. sağa sola dökülüp savruluyordu. Abi ben ona her şeyimi verdim. En kuytularımı, en özelimi onunla paylaştım. Ben ilk onun oldum. Ben nasıl bu kadar ahmak olabildim? Ona güvendim, inandım. Ben nasıl babama söyleyeceğim? Yüreğin en adamı. Ben onu çok sevdim. Ben ona inandım. Yeni bir hayat kuracaktık. El ele, beraber, yarınları yürüyecektik. Ceyda ağlamaktan yorulup olduğu yerde uyuyakalmıştı. Akın onu koltuğa yatırdı. Üstünü örtmek için battaniye getirdi. Çaresiz kızın haline çok üzülmüştü. İçi burkulmuştu. Ceyda ertesi sabah uyandığında etrafa dağılan eşyaları görmüştü. Bu hale nasıl geldiklerini bilmiyordu. Yavaş yavaş her şeyi hatırlamaya başlamıştı. Boğazına bir yumru oturmuştu. Tüm korkuları izin almadan evine sızmış, durdurak bilmeden süratlice yüzünü vuruyordu. Yaşadıklarının gerçek olmadığını inanmak istemişti. Tanrım bu gerçek olamaz. Hayır, bu bir kabus. Uyanacağım ve her şey bitecek diyerek ağlamaya başladı. Deniz sabah erkenden Akın'ın telefonu ile uyanmıştı. Olan biteni öğrenince çok üzülmüştü. Zaman kaybetmeden arkadaşının yanına gitmişti. Kapıyı çaldı. Kim o? Benim tatlım. Deniz ağlama krizine giren arkadaşını görünce ne yapacağını bilememişti. Canına kıymak istediğinden başka bir şey söylemeyen kızın halinden korkmuştu. Hemen ailesine haber verdi. Akşamüstü halası gelmiş, Ceyda'yı alıp evine götürmüştü. Birkaç gün sonra üniversitede kaydını dondurup baba evine geri dönmüştü. Deniz arkadaşının bir hiç uğruna hayallerinden vazgeçmek zorunda kalışına katlanamamıştı. Ayrılığın ilk gecesinde birkaç arkadaşını toplayıp Salih'in bulunduğu bara gitmişlerdi. Dışarıya çıkarıp yüzüne yumruklar yağdırmışlardı. Genç adamı kötü bir şekilde dövmüşlerdi. Sevdiği kadının onu terk ettiğini, nereden geldiğini anlayamadığı darbelerin arasında öğrendi. Kulağında uğuldayan, tepesine balyoz gibi inen sözler daha çok canını acıtmıştı. Erkek misin lan sen? Kızı kirletip ortada bıraktın. Sana adam diyenin yüzüne tüküreyim ben. Kızın bütün hayallerini çaldın. Şerefsiz, namussuz. Kızı mahvettin. Hiç kimse kavgaya karışmamış, onları ayırmamıştı. İşleri bitince dağılmışlardı. Salih içi boş bir çuval gibi yerde kalmıştı. Etrafı acınacak halini görenler onu alıp kaldırımın kenarına oturtmuşlardı. Biraz dinlendikten sonra zorlanarak ayağa kalktı. Birkaç arkadaşının yardımıyla eve gitti. Salih günlerce Ceyda'yı aradı. Sevdiği kadın telefonunu açmıyordu. İzmir'e dahi gitmeyi düşünmüştü. Ama hiçbir arkadaşı ev adresini vermiyordu. En son çare olarak ona bir kısa mesaj göndermeyi bulmuştu. Ya konuşursun ya da cenazeme gelirsin diye yazıp yolladı. Ceyda telefonda yazanları görünce korkmuştu. Yine madde aldığını düşünmüş, etkisinden dolayı kendine bir şey yapmasından tedirgin olmuştu. Her şeye rağmen yüreğinin derinliklerinde hala ona dair sevgi kırıntıları vardı. Bunun yanında başına bir şey gelirse sebebi olmak istemiyordu. Son bir defa olmak üzere onunla konuşmaya karar verdi. Efendim Salih, sonunda açabildin. Sen aradığında telefonu açmak gibi bir zorunluluğun mu var? Ne zorunluluğu aşkım? İnsan sevdiğinin sesini duymak istemez mi? Tabii seven bir tek benim. O ne demek aşkım? Sesimi duymakla yetinebiliyorsun. Fazlasına gerek yok senin için. Haber vermeden çekip gitmişsin. Bir mesajı bile çok görmüşsün. Bunları hak etmek için ne yaptım ben sana? Hiçbir şey yapmadım. Zaten bütün sorun da bu. Sen ne diyorsun ya? Kendi başına karar almakla ne yaptığını sanıyorsun? Hiç sebebini bilmediğim bir dayak yedim. Ne söyledin arkadaşlarına? Ne yaptın bilmiyorum. Ama şunu çok iyi aklına koy. Ben seni ortada bırakmadım. Bekleseydin seni annemle tanıştıracaktım. Hadi canım sen de annesiyle tanıştıracakmış. Sen hangi sözünü tuttun ki onu yapacaksın? Kimin ne istiyorsan tanıştırdım. Elinden tutup ortaya çıktım. Bu kız benim helalimdir dedim. Kız değil, senden sonrası kadın. Sana hiçbir şeyi zorla yaşatmadım. İsteyerek senin oldum. Hiçbir zaman da aksini söylemedim. Mutsuz da olmadım. Seni sevdiğim için hiç düşünmeden en kıymetli hazinemi sana sundum. Aileme rağmen. Sus Allah'ın aşkına ya. Bir tutturmuşsun ailem diye. Çok mutansıp bir hayatımız vardı da benimle tek başına yaşamana nasıl hiçbir şey söylemediler. Hiçbir zaman haberleri olmadı. Yalan söyledim onlara. Tabii, gelip gidip kontrol etmedikleri için söylemen kolay olmuştur. Seni sevdiğim için onlara yalan söylemeyi dahi göze aldım. Her gelmek istediklerinde ayrı bir bahane uydurdum. Sanki çok anladın. Ben sadece sen mi sevdin? Sanki hiçbir şeyi göğüslemedim. Ben hiçbir şeyi tek başıma yaşamadım. Tek başıma bir tane dahi karar almadım. Hiçbir şeyi tek başına yapmadın öyle mi? Hayatın için en önemli kararı kendi başına verdin. Neymiş o? Yeter artık ya. Senin bu her şeyi gizlemenden, yalan söylemenden bıktım. Ne yalanı? Tedaviden kaçtığını biliyorum. Saklamana gerek yok. Ben tedavi oldum. İnanmıyorum sana. İzin ver seni inandırayım. İstemiyorum. Salih saatlerce sevdiği kadına dil dökmüştü. Maddeyi bıraktığına dair ne anlattıysa inandıramamıştı. Ne kadar uğraşsa da onu ikna edememişti. Sevdiği kız konuşmayı yarıda bitirmiş, telefonu yüzüne kapatmıştı. Salih bu duruma çok sinirlenmiş, bir hırsla tekrar aramıştı. Telefonu kapalıydı. Kendini kavanozun içinde kalan bir böceğe benzetti. Kapağı sıkıca kapatılmış, cama hapsedilmişti. Onun kadar çaresiz kaldığını düşünüyordu. Ne yapacağını bilemiyor, sıkışıp kaldığı yerden nasıl çıkabileceğini bulamıyordu. En değerli varlığı ona sırtını dönmüştü. Sevdiği kadının ondan vazgeçebileceğine inanamıyordu. Artık yanında olmadığını yeni fark etmişti. Sevgisinin azaldığını görememişti. Genç kızın yüreğinde biriken yenilmişlik duygusunu yok saymıştı. Aralarındaki bağ kopuyor, sevdiği kadın ellerinin arasından kayıyordu. Bu gidiş onu çileden çıkarmıştı. Kalbinden duyguları taşıyordu. Aklına çarpıyor, şimşekler çakıyordu. Sevdiği kadın onu öfkelendirmişti. İçindeki zehri akıtacak bir yer aradı. Eskiden böyle zamanlarda yanında birileri olurdu. Oysa şimdi ne çatıp kavga edebileceği ağabeyi vardı, ne de derdini anlatabileceği arkadaşı. Gözleri ilk defa kendinden uzaklaştırdığı Mehmet'i aramıştı. Ahmet'i bile özlemişti. Akvaryumun içinde dönüp dolaşan balık kadar yalnız olduğunu hissediyordu. Tek başına kaldığını sanıyordu. Bu fikre kendini kaptırdı. Aklındakilerle başa çıkamıyordu. Hemen maddeye sarıldı. 3 gün içinde tükettiği maddeyi bir anda alıp içti. Sokakların arasında dolaşmaya devam ediyordu. Aldığı madde her zamankinden çok daha hızlı etkisini göstermişti. Kendini evrenin hükümdarı gibi hissediyordu. Sanki karanlığın içinde bir tek o vardı. Caddeleri, kaldırım taşlarını, sokak lambalarını o yanıltıyordu. Bir bakışıyla renkleri değiştirecek, canlandıracaktı. Kaldırım kenarında oturan bir gence gözü takıldı. "Şimdi nereden çıktı bu adam?" diye söylendi. "Burada oturabileceğini sana kim söyledi? İzin almaya gerek mi var? Bana sormadan burada oturamazsın." Salih aldığı cevaba çok sinirlenmişti. Ceyda'ya olan hıncını genç adamdan çıkarmak istemişti. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. "Kimse bana sormadan bir iş yapamaz. Benim adım Salih Tokgöz. İyi öğren muhallebi çocuğu." Neden yaptığını hiçbir zaman bilemeyeceği bir neden yüzünden cebindeki kelebek çakıyı çıkarttı. Karşısındaki şaşkın gözlerle bakan adamın bacağını yaraladı. Bıçak saplandığı yerde öylece kalmıştı. Salih aldığı darbeyle yerde boylu boyunca yatan adama küfür ediyordu. Aynı zamanda da yarasını temizlemeye çalışıyordu. Etrafını insanlar çevirmişti. Her ağızdan bir ses çıkıyordu. Bağırışlar, çağırışlar duyuluyordu. Çok geçmeden polis memurları yanı başına gelmişlerdi. Salih'i hemen emniyet müdürlüğüne götürüp ifadesini almışlardı. Aldığı maddenin etkisi zayıflamaya başlamıştı. Neden orada olduğunu, ne yaptığını hatırlayamıyordu. Madde bağımlısı olduğunu söylemiş, adli tıp kurumu tarafından da onaylanmıştı. Ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Tutuklu yargılanması için karar verilmişti. Bu esnada kendi isteği üzerine yakın olarak kuzenine haber verilmişti. Akın çağrıldığı yere gidişinden sonra onu bir daha görmemişti. Salih'e son kez bir iyilik daha yapacaktı. Genç adamın isteği üzerine evdekilere hiçbir şey anlatmayacaktı. Sabaha karşı evine döndüğünde yengesi onu bekliyordu. "Oğlum hani, Salih nerede? Benimle beraber mi gelmesi gerekiyordu? Sen onu almaya gitmedin mi? Ne çeviriyorsunuz siz? Adam akıllı anlat bana. Yoksa Salih'e bir şey mi oldu? Cevap versene oğlum." "Dur bir dakika yengelerin en güzeli. Bir nefes al. Kuzun iyi. Sen merak etme. Ona hiçbir şey olmaz." "Nerede şimdi? Sakinim söyle bakalım. Söz veriyorum bu sefer kızmayacağım. Tek kelime etmeyeceğim." "Antalya'ya gidiyor. Sabah 7'de otobüse biniyor. Ne işi varmış orada?" "İş bulmuş, çalışacakmış. Ankara'da iş mi kalmamış? Köküne kıran mı girmiş? Ne diyeyim yenge? Tatile gittiğinde iş bulmuş. Bir otelde kuaför olarak çalışacakmış. Kalacağı yeri de ayarlamış. Artık ekmeğinin peşinde koşacakmış." "Bu nasıl evlat ya? Yoruldum artık. Bıktım. İnsan haber vermez mi?" "Beni sana haber vermem için çağırmış. Annem bana kırılmasın, kızmasın. Benim yüzümden kendini üzmesin. Hakkını helal etsin," dedi. "Helal olsun oğlum. Abin hapiste, sen meçhulde. Derdinizden geberir giderim. Daha çok yaşayamam. Sen de haklısın." Akın yengesinin haline çok üzülmüştü. Elinden bir şey gelmiyor oluşu yine içini acıtmıştı. Kuzenin iflah olmayacağını biliyordu. Salih cezaevine girdiği günden beri uykusuz geceler geçiriyordu. İçinde yaşadığı ortamı sevmemiş, rahat edememişti. İlk geldiği gün ondan ayak bastı parası istemişlerdi. Yanından geçerken hiç parasının olmadığını anlayınca koğuş ağasının isteğiyle ona banyo yaptırmıştı. Kendinden geçen adamdan midesi bulanmıştı. Onun sapıkça isteklerini büyük bir kararlılıkla ve bir o kadar da korkuyla reddetmişti. Aynı zamanda da madde bulmakta zorlanmıştı. Aradan geçen bir hafta sonunda bir gece krize girmişti. Sıkıntısını fark eden bir satıcı ona hemen esrar vermişti. İçeride madde bulmanın çok güç olduğundan normal fiyatının 3 katına satın almıştı. Madde almak için meydancılık yapmış, havalandırma için çıkılan yerleri temizlemişti. Sobacılık yapmış, gece gündüz kova taşımıştı. Çamaşır dahi yıkamıştı. Ateş yaktığında yanan elleri kaynar suların içinde kavrulmuştu. Kendi başına başa çıkmaya çalışmıştı ama üstesinden gelememişti. Madde karşılığında yeniden cinsel ilişki teklif etmişlerdi. O yine kabul etmemişti. Madde sıkıntıya girmiş, onu ziyaretine gelen kuzenlerine durumu anlatmıştı. Dayı ya da teyze çocuklarından herhangi biri her hafta cezaevine geliyordu. Ailelerden gizli saklı topladıkları parayı görevli memurların yönlendirmesiyle Salih'in adına yatırıyorlardı. Birkaç hafta sonra madde fiyatını iki katına çıkarmışlardı. Bu sefer teklifi kabul etmek zorunda kalmıştı. Maddeyi iş olmadan önce vereceklerini söylemişlerdi. Ama sözlerini tutmamışlardı. Ertesi sabah ödemeyi yapmışlardı. Yaşadıkları ona çok ağır gelmişti. Aldığı madde yüzünden ruhunu çok ağır ve kirli bedellerle satmıştı. Çok kişiye yalan söylemiş, kandırmış, aldatmıştı. Nefes aldığı bataklık ona çok ağır gelmiş, ruhunda depremler yaratmıştı. Sarsıntının etrafa dağıttıklarını toplamaya çalışırken çevresinde yaşayan sürüngen hayvanların sayısı artmıştı. Bedenini sömürmeye başlamışlardı. Kozanın içi kirlenmiş, kısır döngünün mihenk taşı renk değiştirmişti. Maddeye ulaşmak için bedenini de satmıştı. Yüreğine ve bedenine bu ağır işkenceyi de yaşatmıştı. Günlerce kendine gelemedi. Yemek yemiyor, sadece madde almak için su içiyordu. Günlerce yatağından çıkmamış, öylece tavana bakarak yatmıştı. Ahmet tefeciden aldığı parayı vaat ettiği sürede temin edememişti. Ödeme günü geldiğinde belinde silahlı adamlar yolunu kesmişti. Genç adamı hastanelik edinceye kadar dövmüşlerdi. Evinin önüne bırakıp gitmişlerdi. Akın yengesinin halinden çok etkilenmişti. Kardeş de pervasızca bir hayat yaşıyordu. Bir gün annesine de bir yalan söylemek zorunda kalabilirdi. Bu düşüncenin ihtimali dahi yüreğine kor olup düşmüştü. Ailesinin ona ne diyeceğini hiç düşünmeden kardeşinin yanına gitmesi gerektiğine karar verdi. İstanbul'a gittiğinde onu otogarda kardeşi karşılamıştı. Karşısında bulduğu adamı görünce donup kalmıştı. Kolu alçıya alınmış, aksayarak yürüyen Ahmet'i hırsından dövmek istemişti. Kardeşinin yaşadıklarını öğrenince yelkenleri suya indirmişti. Ona olan kızgınlığı uçup gitmişti. Eve dönmeyi ikna etmeye çalışmış, başarılı olamamıştı. Ahmet ailesinin ona sırtını dönmüş olmasını kendine yedirememişti. Ağabeyinin teklifini reddetmişti. Çok para kazanıp zengin olmadan geri dönmeyeceğim. Kumar oynayarak mı zengin olacaksın? Oğlum yolun yol değil. Bugün seni döven yarın öldürmekten çekinmez. Bana bir şey olmaz. Sen beni düşünme. Akın, aklında düşünceleriyle evine dönmüştü. Kardeşini tek başına bırakmak hiç içine sinmemişti. Ama yapacak bir şey de yoktu. Onun üzerinde bir hüküm kalmamıştı. Yüreğini burkan, çaresizlik hissi bir kez daha iliklerinde gezinmişti. Ankara'ya dönünce Salih'i ziyaret etmişti. Olan biteni anlatmıştı. İçini ilk defa ona açmıştı. Yaşananları en iyi onun anlayacağını düşünmüş, teselli bulmak istemişti. Salih kısa süren görüş saatinden sonra koğuşuna geri döndü. Anlatılanları düşünmeye başlamış, kuzeninin haline hiç üzülmemişti. Çok sevdiği oyun arkadaşı, sonuçlarını bilerek onu maddeye alıştırmıştı. Bu yüzden onu hiç affetmeyecekti. Misket oynadığı, okuldan beraber kaçtığı, ilk sigarasını beraber içtiği arkadaşına arkasını dönmüştü. Salih için Ahmet, ihanetin ilk adıydı. Kuzeninin sapladığı kanlı hançer her zaman canını acıtacaktı. Onu orada hissettikçe yaşadıkları için kuzenini suçlayacaktı. Yaptığı yanlışlar için sorumluluğu onun üzerine yükleyecek, vicdanını rahatlatacaktı. Salih'in cezaevine girişinin üzerinden 6 ay geçmişti. Bir mahkeme günü daha gelmişti. Üçüncü duruşmasında salonda bulunan heyet alınan kararı açıklamıştı. İlk suçu olmasını, gasp edilen davacının olay esnasında aldığı yara hayati önem taşıyan bir organında bulunmaması ve dava süreci içinde davanın hal ve hareketleriyle tutuklu kalma süresinin göz önünde tutulması ile 2,5 ay ceza almasına karar verilmiştir. Salih bileklerindeki kelepçeye bakıyordu. Hakimin kararından sonra onu ruhuna takacaklardı. 2,5 ay, 80 gün, 80 ayrı kelepçe sırasıyla boynuma yapışacak diye söylendi. Ömrü boyunca neden yaptığını asla bilemeyeceği bir olay yaşamıştı. İzini her zaman taşıyacak, yükünü hep omzunda hissedecekti. Hayatının 2,5 ayını daha heba edecekti. Bununla kurtulduğunu sanıp, hapishanede yaşadığı bütün olumsuzluklara ve kötü koşullara rağmen sevinmişti. Oysa içten içe atılan erken zafer çığlıklarıydı. Henüz bilmese de boynunda nefes alan görünmez kelepçe yıllar sonra varlığını hatırlatacaktı. Umudu özlem. Salih mahkeme heyeti tarafından öngörülen cezasını çekmek üzere Çankırı'ya sevk ediliyordu. Karşısında onun gibi mahkumlar vardı. Yanında ise görevli askerler oturuyordu. Yol boyunca Ulucanlar cezaevinde geçen 6 ayı düşünmüştü. Yaşadıklarını unutmaya çalışıyor, her seferinde yüzü bembeyaz kesiliyordu. Denemeleri başarısız kalıyor, her ayrıntısı gözünde yeniden canlanıyordu. Gideceği yerde onu nelerin beklediğini bilmiyor, bu durum onu huzursuz ediyordu. İyi misin? Evet. Aranızda konuşmayın. Zırhlı askeri araç göl başından geçip Bala'ya vardı. ardından Karakeçili'ye gelmişlerdi. Ankara'dan ayrılıyordu. Doğduğu şehirden uzaklaştıkça yüreğindeki boşluk büyüyordu. Büyük bir itina ile ceza çekmeye gönderiliyorum. Bunaldığım, nefret ettiğim şehirden sürülüyorum. Daha önce böyle hissedeceğimi söyleselerdi inanmazdım. Her suçun bir cezası vardır. Ya cezası verilmeyen suçlar ne olacak? Onun da zamanı vardır. Bekle oğlum. Beni maddeye bulaştıranlar Allah'ından bulsun. O günü hep bekleyeceğim. Tamam yeter artık. Susun bakalım. Şehirler arası yaptığı ilk yolculuğunda her şeyin daha iyi olacağına dair umutları vardı. Kalbi kirlenmemiş, omuzlarına binen pişmanlık hissi ağırlaşmıştı. Şimdi ise bu yükü taşıyamaz olmuştu. İsmi konmamış yolunda keşkeleriyle dolu şeritlerini sayıyordu. Gittiği yoldan bir daha geri dönemeyeceğini düşünüyor, umutsuzluğu artıyordu. Salih'in cezaevinde olduğunu ablalarından, annesinden ve akrabalarından saklamışlardı. Kuzenleri hiçbir şey belli etmeden halletmeye çalışmışlardı. En çok da Melahat Sultan'ın üzülmesinden çekinmişler, ona yazlık bir otelde çalışıyor yalanını söylemeye devam etmişlerdi. Zaman içinde söyledikleri söze kendileri de inanmış, para gönderilmesi dışında cezaevi hakkında tek kelime etmemişlerdi. 2,5 ay zor geçmiş, sonunda Salih cezaevinden çıkmıştı. Onu karşılamaya Mehmet gitmişti. Oh be, çok şükür sonunda bitti. Aramızdasın artık. Hoş geldin be kankam. Hoş buldum. Kurtuldum bu taş hücreden. Gerçek mi bu ya? Bitti işte. Ne çok özlemişim gökyüzüne bakmayı. Az mı? Tam 8,5 ay içerideydim. Nasıl özlemişim sokaklarda gezmeyi, dolaşmayı. Seninle konuşmayı bile özlemişim. Benimle konuşmayı bile özlemişmiş. Benden çok mu bıktın sen? Bıkmak mı? O nasıl söz öyle? İyi o zaman. Daha çok bıktıracağım seni. Haberin olsun oğlum. Salih kendini savaş mağduru gibi yorgun hissediyordu. Saklı mağlubiyetini tüketmeye çalışmıştı. Üstünden haftalar geçmesine rağmen kendi yarattığı görünmez hücresinden çıkmayı başaramıyordu. Geleli bir ay oldu be oğlum. Dışarıya çıktığın yok. Çıkıyorum ya. Ablamlara gidiyorsun. Arada yengenlere gidiyorsun. Buna çıkmak mı diyorsun sen? Hadi gel bilardo oynayalım. Ne dersin? İstemiyorum. Naz yapmasana be oğlum. Değişiklik olur sana da. İyi be tamam. Kanka ya bir şey soracağım. Yine ne yumurtlayacaksın bakalım? Sen. Ne olmuş bana? Kullanmıyorsun değil mi? Hayır. Daha ne kadar soracaksın? Belli belli kullanmıyorsun. Ay hali gelmiş kızlar gibi celallendiğine göre bu kez inandım valla. İyi Allah razı olsun. Hadi be çıkalım şuradan. Gidelim be kankam. Ne güzel valla eski günler gibi. Gezelim tozalım. Para mı var? Neyle gezeceğiz? Sen orasını boş ver. Nasıl boş verecekmişim? Kankam eskisi gibi masrafımız mı var sanki? Madde almıyoruz, şişe biriktirmiyoruz. Harçlığımızı da gezmeye harcamışız, çok mu? İyi hadi öyle olsun bakalım. Mehmet onu her gün ziyaret etmiş, telkinleriyle sözünü dinletmeye çalışmıştı. Çabaları ancak 2 ay etkili olabilmişti. Salih canının sıkıldığı bir akşam eski arkadaşlarından birisini aradı. Abi bu akşam ne yapıyorsun? Arabayla dolaşacağım, gezip kafa bulacağız. Gezenlerin listesine beni de yazsana. Ben bulmuşum zaten bulacağımı. Kafam bende kalsın. İyi oğlum. Akşam alırız seni. Metin San 8 gibi Salih'i almaya gelmişti. Oğlum ne var ne yok? Ne olsun be abi? Bildiğin gibi. Havalar bulutlu mu? Eh biraz. Takma kafana be oğlum. Dağıtırız biz onları birbirine çarpmadan. Merak etme. Aman bana dokunma abi. Biraz hava alayım bana yeter. Ben içeride tövbe ettim. Bir şey olmaz be oğlum. Bir nefes çekeceksin altı üstü. Yapmadığın şey sanki. Bir kereden ne olurmuş. Oğlum biraz kendine gelirsin. Ruh gibi gezme artık. Arkadaşlarının ısrarlarına daha fazla dayanamayıp alkol alıp madde kullanmıştı. Ahmet tefeciden aldığı parayı ödemekte zorlanıyordu. Borcunu verebilmek için bir anlaşma yapmış, erevin maddesi satıcılarına bulaşmıştı. Henüz kendi kullanmasa da torbacılık yapmayı kabul etmişti. Birkaç hafta geçmeden maddeyi denedi. Aldığı hapların yeterli gelmiyor oluşu eroine olan merakını kamçılamıştı. Satıcı ağabeyinin anlattıklarından hatırladığı kadarıyla uygulamaya çalışmıştı. Şırınga içine enjekte ettiği maddeye iyice baktı. Kolundan bir damar seçip iğneyi batırdı. Elleri titriyordu. Yavaş yavaş maddeyi kanına karıştırdı. Kendini daha iyi hissettiğine inandırmıştı. Mehmet detoks tedavisi almış. Bunun sonrasında amatem ile bağını kopartmamıştı. Bireysel ve grup tedavi programlarına dahil olmuştu. Annesiyle aile tedavilerine katılmış, sosyal danışmanlık, iş bulma, kendine yardım grupları gibi çok sayıda tedavi seçeneklerinden yararlanmıştı. Bunca zamandan sonra sonunda hayata karışmaya karar vermişti. Yeni yılda yeni bir şeyler yapmak istiyordu. Ruhunu yenileyecek, bedeni yeniden doğacaktı. Ocak ayında bir üniversitenin öğretmenlerinin verdiği eskitme tasarımı kursuna başlamıştı. Yorgun yılların bıraktırdıklarını mobilyaların üzerinden silecekti. eliyle dokunduğu eşyaya can verecekti. Bu düşünce onu çok heyecanlandırmıştı. Eş zamanlı olarak kendini yaşama arzusu ile kuşatacaktı. 16. ayrımın sonu, sayfa 271.